Ayrım 27, sayfa 273. Strasbourg'un iki üniversitesi şu: Luther'in rüzgarın önüne katılıp cehennemdeki ateşten göle yollanışı meselesinde çekişip duruyorlardı. Protestan akademisyenler onun Katolik akademisyenlerin iddia ettiği gibi rüzgarı arkasına alıp yelken açmadığını kanıtlamışlardı. Herkesin bildiği gibi rüzgar yönünde yelkenleri fora etmek diye bir şey olamazdı. Yelken açmış olması halinde rotasından kaç derece uzaklaşmıştı? Martin burnu dolaşmış mıydı? Yoksa kıyıya mı vurmuştu? Bunlar en azından bu tür denizcilikten anlayanlar için fevkalade eğitici olduğu için yabancının burnunun büyüklüğüyle ilgilenmek yerine bu doğrultudaki araştırmalarını sürdürmüşlerdi. Ama dünyanın dikkati yabancının burnunun büyüklüğü üzerinde yoğunlaşmıştı. Onların araştırmaları umurunda değildi. Quadlinberg başrahibesi ve onun üst düzey dört görevlisi için durdurak yoktu. Yabancının burnunun büyüklüğü vicdanları kadar muhayyelelerini de meşgul ediyordu. Yırtmaç olayı büyümedi, matbaacılara kalıplarını dağıtmaları emredildi ve tartışmalar sona erdi. İki üniversitede burnun hangi tarafında yer alacaklarına karar verecek olan en veciz biçimde ifade etmek gerekirse tepesinde ipek bir püskül olan dört köşeli bir şapkaydı. Bu aklı aşar diye haykırıyordu bir taraftaki akademisyenler. Bu aklın berisinde diye haykırıyordu ötekiler. Bu bir iman sorunu diye bağırıyordu biri. Saçmalık diyordu öteki. Olabilir diye bağırıyordu biri. Asla olamaz diyordu öteki. Tanrı'nın gücü sonsuzdur diye haykırıyordu buruncular. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey yapamaz diye yanıtlıyordu karşı buruncular, çelişkileri ima ederek. O maddeyi düşünme kudretiyle donatabilir diyordu buruncular. Domuz kılığından kadife şapka yapabileceğiniz kadar diye yanıtlıyordu karşı buruncular. İki kere ikiyi beş yapabilir diyordu Katolik akademisyenler. Yanlış diyordu rakipleri. Sonsuz güç sonsuz güçtür diyordu bunun gerçekliğini savunanlar. O güç ancak mümkün olabilir olanı gerçekleştirir diye cevap veriyordu Lutherci akademisyenler. Tanrı aşkına diye haykırıyordu Katolik akademisyenler. O eğer uygun görürse Strasbourg Çan Kulesi kadar büyük bir burun yapar. Strasbourg Katedrali'nin Çan Kulesi dünya yüzündeki en büyük ve en uzun kilise kulesi olduğundan karşı buruncular 575 geometrik ayak uzunluğunda bir burnu en azından orta boyda bir adımın taşıyamayacağını ileri sürdüler. Katolik akademisyenler taşıyabileceğine yemin ediyorlardı. Lutherciler hayır diyorlardı, taşıyamaz. Bu derhal Tanrı'nın ahlaksal ve doğal nitelikleri üzerine uzun bir tartışma başlattı. Ve tartışma onları kaçınılmaz olarak Thomas Aquinas'a, Aquinolu Aziz Tommaso San Tommaso de Aquino 1225-1274 Dominiken tarikatı filozofu ve Batı Kilisesi'nin en önemli teoloğu. Thomas Aquinas'ı da şeytana havale etti. Tartışmalarda artık yabancının burnundan söz edilmez olmuştu. O artık onları sağ salim okullu ilahiyatın körfezine götürecek bir fırkateyndi. Rüzgarı arkalarına alıp yelken açtılar. Hararet, hakiki bilgi eksikliğiyle doğru orantılıdır. Vasıflar vesaire konusundaki tartışmalar Strasbourgluların hayal gücünü soğutmamış, tersine daha da alevlendirmişti. Konuyu ne kadar az anlarlarsa merakları o kadar artıyordu. Hevesleri kursaklarında kalmıştı. Bir tarafta kendi akademisyenleri, parşömenciler, pirinççiler, çam sakızcılar, öteki tarafta Katolik akademisyenler, şişenin kehanetinin peşindeki Pantagruel ve arkadaşları, kutsal şişe Bakbuk kahinine yapılan ziyaret Gargantua ve Pantagruel'de 4 nokta i anlatılır gibi gemilerine binip gözden kaybolmuşlardı. Zavallı Strasbourglular sahilde kalmışlardı. Ne yapmalı? Gecikmemeli. Sesleri yükseldi. Herkes şaşkınlık içindeydi. Şehir kapıları açıldı. Talihsiz Strasburglular doğanın deposunda, bilginin sandık odasında, şansın muazzam cephaneliğinde merakınıza işkence etmek, arzularınızı dayanılmaz kılmak, duygularınızla oynamak üzere kaderin seferber etmediği tek bir silah kalmamış mıydı? Teslim oluşunuzu mazur göstermek için değil, size bir övgü yazmak için daldırıyorum kalemimi mürekkebe. Bunca beklentiyle perişan olmuş, 27 gün boyunca ne yemiş, ne içmiş, ne uyumuş, ne dua etmiş, ne dinin ve doğanın çağrılarına kulak asmış, bütün bunlara bir gün daha fazla dayanabilmiş başka bir şehir var mı dünyada? Kibar yabancı 28. gün Strasbourg'a dönmeye söz vermişti. 7000 fayton, Slavkenbergius rakamlarda bir hata yapmış olmalı. 7000 fayton, 15.000 tek atlı araba, 20.000 yük arabası, hepsi de tıklım tıklım senatörler, müsteşarlar, şehrin ileri gelenleri ve memurlarla dolu, hemşireler, dullar, karılar, bakireler, kilise heyet üyeleri, kapatmalar, hepsi kendi arabalarında, alayın en önündeki arabada, en kıdemli rahibesi, rahibeler meclisi başkanı ve ikinci ilahicisiyle birlikte, Quedlinburg başrahibesi, onun solunda heyetinin dört üst düzey görevlisiyle, Strasbourg başrahibi, geri kalanlar karman çorman onları izlemeye çalışıyor, kimi at üstünde, kimi yaya, kimi çekilerek, kimi itilerek, kimi ren üzerinden, kimi bu yoldan, kimi şu yoldan, herkes şafak vakti kibar yabancıyı karşılamak üzere yollara döküldüler. Hikayemin katastrofuna doğru hızla ilerlemekteyiz. Katastrof, oyunun sonucunu oluşturan ani dönüşüm, diyorum, diye haykırıyor Slavkenbergius. Çünkü bölümleri gerektiği gibi düzenlenmiş bir hikaye. Bir dramın katastrofundan ve peripetiyalarından, trajedide ani talih değişikliği, seve seve yararlanmakla kalmaz, kendisini oluşturan bütün temel ve tamamlayıcı parçalardan da yararlanır. Bir dramın ilk kez Aristo'nun saptadığı sıra içinde ard arda gelen ve birbirini doğuran protasis, oyunun ilk bölümü, epitasis, bakınız 2. kitap 5. bölüm not 6, katastasis, dramın epitasis ile katastrof arasındaki bölümü ve katastrof ve peripetyanın bölümleri vardır. Bunlar yoksa eğer, diyor Slavkenbergius, insan o hikayeyi anlatmaktan vazgeçip kendine saklasın daha iyi. On onluğumun içindeki onar hikayede de ben, Slavkenbergius, bu kurala yabancı ile burnu hakkındaki bu hikayede olduğu gibi sadık kaldım. Yabancının nöbetçiyle ilk konuşmasından koyu kırmızı saten pantolonunu çıkarıp Strasbourg şehrini terk edişine kadarı protasis, yani giriş bölümüydü. Bu bölümde Persona Dramatis'te yer alan karakterler sergilendi ve konu yavaş yavaş belirmeye başladı. Olayların tam olarak ortaya çıkıp belirginlik kazandığı, genellikle ikinci ve üçüncü perdeleri oluşturan ve katastasis denen doruk noktasına kadar süren epitasis, hikayemde herkesin bir şeylerle meşgul olduğu bölümü, yani yabancının burnu üzerine ilk gece kopan gürültüyle, borazancının karısının piyasa yerinde anlattıklarının sonuna kadar olan bölümü kapsıyordu. Alim kişilerin tartışmaya başlamalarından, akademisyenlerin Strasburglulara ıstıraplar içinde sahilde yapayalnız bırakarak denize açılmalarına kadar olan bölümse, 5. perdede patlayacak olan olay ve tutkuların olgunlaştığı katastasis bölümüydü. Bu bölüm Strasburgluların Frankfurt yoluna dökülmeleriyle başlayıp esrarın çözülerek kahramanın ajitasyon durumundan, Aristoteles'in deyimidir, huzura kavuşma ve sükunet bulma durumuna geçmesiyle biter. Bu, diyor Hafen Slavkenbergius, hikayemin katastrof ya da prepertia bölümünü oluşturur ki şimdi anlatacağım da odur. Yabancıyı perdenin arkasında uyurken bırakmıştık, şimdi sahneye çıkıyor. Neden kulaklarını dikiyorsun öyle? Sadece at üstünde bir adam, yabancının katırına söylediği son sözler bunlardı. Sahibinin söylediği bu sözleri Katır'ın ciddiye aldığını o zaman okuyucuya söylemek uygun düşmezdi. Eğerlerle, nevarkilerle engellenmeden yolcunun yoluna gitmesine izin vermek gerekiyordu. Yolcu o gece Strasbourg'a ulaşmak için acele etmekteydi. Ne kadar aptalım dedi kendi kendine bir fersah daha yol aldıktan sonra. Bu gece Strasbourg'a nasıl varabilirim ki? Strasbourg, büyük Strasbourg, Alsasya'nın baş şehri Strasbourg, imparatorluk şehri Strasbourg, özerk devlet Strasbourg, dünyanın en iyi askerlerinden oluşmuş 5000 alayı barındıran Strasbourg. Heyhat, şu anda Strasbourg kapılarına varabilmiş olsaydım, bir dukaya, hatta 1,5 dukaya bile içeri giremezdim. Bu çok fazla. Neresi olduğunu bilmediğim bir yerde yatmaktansa ya da kaç para isteyeceklerini bilmediğim bir yere gitmektense önünden geçtiğim son hana dönsem daha iyi olacak. Kafasından bu düşünceler geçen yolcu atının başını çevirdi ve yabancının odasına çekilmesinden 3 dakika sonra aynı hana girdi. Domuz pastırması ve ekmek var dedi hancı. Bu gece 11'e kadar 3 yumurtamız da vardı. Ama 1 saat önce gelen bir yabancı omlet istedi. Artık hiçbir şeyimiz yok. Heyhat dedi yolcu. Canımdan bezdim. Gözüm yataktan başka bir şey görmüyor. Alsasya'nın en yumuşak yatakları kadar yumuşak bir yatağım var dedi hancı. Yabancı diye devam etti, o yatakta uyuyabilirdi. Zira o benim en iyi yatağım ama o kocaman burnu yüzünden yatamadı. İçine sümkürür diye mi yani, dedi yolcu. Hayır değil diye haykırdı hancı. Açılır kapanır bir yatak olduğundan, yakinta, dedi hizmetçiye doğru bakarak, burnunu o yana bu yana döndürebileceği kadar büyük olmadığını düşündü. Neden diye haykırdı yolcu. Öyle uzun bir burun ki diye cevap verdi hancı. Yolcu gözlerini yakintaya dikti, sonra yere çevirdi, sağ dizinin üzerine çömeldi, elini göğsüne götürdü. Benimle alay etme dedi tekrar ayağa kalkarken. Alay etmiyorum dedi yakinta. Muhteşem bir burun. Yolcu yeniden dizinin üzerine çöktü, elini göğsüne götürdü, gözlerini göğe çevirip Tanrım dedi, kutsal yolculuğum nihayet sona erdi. Diego bu. Yolcu, Strasbourg'dan yola çıkan yabancının o gece katırını sürerken sık sık andığı Julia'nın kardeşiydi ve kız kardeşinin isteği üzerine yabancıyı aramaya çıkmıştı. Valladolid, Madrid'in kuzeybatısında bir İspanyol şehri. Kız kardeşiyle birlikte yollara düşmüş, Pirene dağlarını aşıp Fransa'ya varmış ve ancak bir aşığın izleyebileceği dikenli izleri sürüp, dolambaçlı ve sert kavisli yollardan geçerek nice karışık yumağı çözmüştü. Julia bu yolculuğa dayanamamış, Lyon'dan öteye bir adım daha atamamıştı. Orada herkesin sözünü ettiği ama pek azının yüreğini sızlatan, yürek yorgunluğundan hastalanmış ama Diego'ya bir mektup yazacak gücü bulabilmişti. Kardeşine onu bulmadan dönmemesi için yalvaran ve yazdığı mektubu onun eline veren Julia ardından yatağa düşmüştü. Fernandez, Julia'nın kardeşinin adı buydu. Açılır kapanır yatak Alsas'taki herhangi bir yatak kadar yumuşak olsa da o gece gözlerini bir an bile yumamadı. Gün ışır ışımaz kalktı. Diego'nun da kalktığını duyunca odasına girip kız kardeşinin emanetini teslim etti. Mektup şöyleydi. Bay Diego, burnunuz hakkındaki kuşkularımda haklı olsam da olmasam da şimdi bunu sorgulamanın zamanı değil. Kuşkularımı bir kez daha sınamaya gücüm olmadığını belirtmeliyim. Artık penceremin altına gelmemenizi söylemek üzere duenamı, dadı, size gönderdiğim zaman kendimi ne kadar da az tanıyormuşum ya da sizi, Diego, kuşkularıma son vermek için Valladolid'de bir gün daha kalamayacağınızı düşünecek kadar az mı tanıyormuşum? Aldatıldığım için terk edilmem mi gerekiyordu, Diego? Peki, kuşkularımda haklı olsam da olmasam da sözlerimi ciddiye alıp beni sizin yaptığınız gibi kararsızlık ve kederler içinde bırakmak kibarca bir davranış mıydı? Julia'nın buna nasıl üzüldüğünü, bunu mektubu size verdiğinde kardeşim anlatacaktır size. Size o alelacele yazılmış notu gönderdiğine Julia'nın nasıl pişman olduğunu, nasıl heyecanlı bir telaşla günler ve geceler boyu pencereye koşup Diego'nun gelmeyeceği yollara gözlerini diktiğini söyleyecektir. Şehirden ayrıldığınızı duyduğunda Julia'nın nasıl çöktüğünü, yüreğinin nasıl dağlandığını, nasıl acınası bir sesle inlediğini, başının nasıl önüne düştüğünü anlatacaktır size. Ah Diego, sizi bulmaya çalışırken attığım yorgun adımlar sırasında kaç kez kardeşimin beni elimden tutup kaldırması gerekti. Arzu beni gücümün yettiğinden ne kadar da uzaklara taşıdı. Kaç kez ah benim Diego'm diye haykırmaktan başka bir şeye güç bulamayarak kardeşimin kollarına yığıldım. Ah Diego'm benim. Eğer tavırlarınızdaki kibarlığı kalbinizde de taşıyorsanız, handiyse benden uzaklaştığınız hızla gene bana dönersiniz. Ne kadar acele ederseniz edin beni tükenmiş bulacaksınız. Bu acı bir gidiş Diego, ama ah daha da acı olan ölürken bile ku... Daha fazla devam edememişti. Slavken Bergius'un kuşku duymak diye biteceğini tahmin ettiği cümleyi tamamlamaya Julia'nın gücü yetmemişti. Kibar Diego'nun kalbi mektubu okurken yerinden fırlayacak gibiydi. Hemen katırının getirilmesini ve Fernandez'in atının eğerlenmesini buyurdu ve böyle çapraşık durumlarda Nesir Nazm'ın yerini tutamayacağı için bizi dertlere olduğu kadar çarelere de yönlendiren tesadüfün pencereye fırlattığı bir odun kömürü parçasını eline alan Diego, seyis katırını hazır ederken aklına düşenleri duvara yazdı. Lirik şiir. Tuşlara vuran Julia'm olmadıkça sert ve uyumsuzdur aşkın notaları. Yalnızca onun yumuşak hareketleri, kalbi okşayan ellerinin dokunabildiği parça, ahenkli gelgitleriyle yönetir biz erkekleri. İkinci, ah Julia. Dizelerinin lisanı çok doğaldı. Çünkü hiç de amaca hizmet etmiyorlardı, diyor Slavken Bergius. Şiirin yarım kalmış olması çok yazık. Bay Diego, şiir düzmekte yavaş olduğundan mıdır yoksa seyis katır eğerlemekte hızlı olduğundan mıdır bilemeyiz, ama şurası kesin ki Diego ikinci kıta için hazır olmadan önce Diego'nun katırıyla Fernandez'in atı hanın kapısında alesta bekliyorlardı. Böylece şiiri bitiremeden hayvanlarına binip yola koyuldular. Ren'i geçtiler, Alsas'ı kat ettiler, Lyon'a yöneldiler ve Strasburglularla Quedlinburg başrahibesi daha henüz geçit alayını oluşturmadan Fernandez, Diego ve Julia'sı Pirene dağlarını geçip Salimen Valladolid'e vardılar. Coğrafya konusunda bilgili okurlara, Diego İspanya'dayken kibar yabancıyla Frankfurt yolunda karşılaşamayacağını söylemek gereksiz. Şu kadarını söylemek yeterli olacak, Strasburglular karşı durulmaz arzuların en güçlüsü olan merakın esiri olmuşlardı. Evlerine dönmeye razı olmadan önce içlerini yakan bu fırtınalı tutkunun pençesinde 3 gün 3 gece Frankfurt yolunu gözleyerek bir o yana bir bu yana koşturup durdular. Ama heyhat, özgür bir halkın başına gelebilecek olayların en acıklısı onları bekliyordu. Strasburglular olayındaki bu dönüşüm sık sık anlatıldığı halde çok az anlaşıldığı için 10 sözcükle dünyaya onun bir açıklamasını yapıp, diyor Slavken Bergius, hikayemi bitireceğim. Herkes Monsignor Colbert'in, Jean-Baptiste Colbert 1619-1683, 14. Louis'nin çok etkili maliye bakanı. Emriyle kaleme alınan ve 1664 yılında yazılı olarak 14. Louis'in ellerine teslim edilen büyük evrensel monarşi sistemini bilir. Yine çok iyi bilinir ki bu sistemin çeşitli tali hedeflerinden biri de Almanya'yı huzursuz edebilmek için Suabia'ya. Suabia, şimdiki Baden-Württemberg, Hesse ve Batı Bavyera yakınlarında bir ortaçağ dükalığı. Her zaman girebilmek olanağına sahip olmak üzere Strasburg'u ele geçirmekti ve bu plan uyarınca Strasburg ne yazık ki onların eline düştü. Bu ve benzeri dönüşümlerin gerçek nedenlerini ortaya çıkarmak pek az kişiye kısmet olur. Sıradan insanlar bunları erişilemez görür. Devlet adamları ise önemsemezler. Hakikat bir kez için olsun ikisinin ortasında. Özgür bir şehir için halkının onuru ne ölümcül bir şey diye feryat ediyor bir tarihçi. Strasburglular bir imparatorluk garnizonunu şehirlerinde barındırsalar, özgürlüklerinin kısıtlanacağını düşünüyorlardı. Bu yüzden de bir Fransız garnizonunun eline düştüler. Strasburgluların kaderi, diyor bir başka tarihçi, bütün özgür halklara paralarını boş yere harcamamaları için bir uyarı olmalıdır. Giderleri gelirlerinden daha fazlaydı. Bu yüzden vergiler ağırlaştı, güçlerini tükettiler ve sonunda o kadar zayıf bir halk haline geldiler ki kapılarını kapalı tutacak güçleri kalmadı. Fransızlar da kapıyı itip içeri girdiler. Heyhat, heyhat diye feryat ediyor Slavken Bergüz. Kapıları zorlayan Fransızlar değil, meraktı aslında. Strasburglular erkek, kadın, çoluk, çocuk hep birlikte yabancının burnunun peşine düşüp dışarı çıkınca her zaman pusuda bekleyen Fransızlar her biri kendi burnunun dikine şehre girdiler. O zaman da ticaret ve üretim çöktü ama ticari kafaların sandığı nedenlerle değil, tek neden burunları kafalarının tepesine dikilecek kadar havaya kalkan Strasburgluların iş göremez hale gelmiş olmalarıydı. Heyhat, heyhat diye haykırıyor Slavken Bergüz. Burunlar yüzünden kazanılan ya da kaybedilen ne ilk kaleydi bu ne de korkarım sonuncusu olacak. Slavken Bergüz'ün hikayesinin sonu.